Muhittin Karkın'la Gündem Sohbetleri.
Merhaba dostlar. Gazete Nisan Radyosu podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Muhittin Karkın. Bugünkü sohbetimizde 25 Kasım gününün öneminden söz edeceğiz. Evet, 25 Kasım. 25 Kasım kadınların yaşam hakkı için dünya çapında verdikleri mücadelenin günü. Böyle bir gün seçmişler. Kadınların yaşam hakkı için erkek şiddetine ve erkeklerce katledilmelerine karşı verdikleri mücadelenin, savaşın en önemli günü bu. Tabii onların bu mücadelesi tek bir günle sınırlı değil. Hemen her gün ülkemizde onlarca kadın şiddete, tacize, aşağılanmaya maruz kalıyor. Tüm dünyada ise bunların sayısı binlere, on binlere varıyor. Bakın, sadece geçen Ağustos ayında 49 kadın cinayete kurban gitti. 49 kadın sadece Ağustos ayında. 15 Kasım'da açıklanan resmi rakamlara göre Süleyman Soylu açıkladı bu rakamları, İçişleri Bakanı. İçinde bulunduğumuz 2019 yılı boyunca öldürülen kadın sayısı 299. Bu inanılmaz bir rakam. Neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Bu kabul edilemez bir şey. Bakın, daha geçenlerde işten atılan Reyhan Kaya, geçen sohbetimde de bahsetmiştim. Bu kadın emekçi de tazminatını istedi diye patronun vahşi saldırısına uğruyor. Ölümün eşiğinden dönüyor. Şimdi kadınlar işte yaşam hakları için verdikleri mücadeleyi her gün sürdürüyorlar. Sadece bir günden sınırlı değil bu mücadeleleri. Şiddete, tacize, katliamlara son verdirmek için toplumu harekete geçirmeye çalışıyorlar. İşte bu mücadelelerinin dünya ölçeğindeki kampanya günü de 25 Kasım. Şimdi bu konuyu ben iki kadın aktivist ile konuşacağım. Kadın Dayanışması Platformu'ndan Beliz ve Gizem ile. Hoş geldin Beliz, hoş geldin Gizem.
Merhabalar, hoş bulduk.
Teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi bu 25 Kasım gününün dünya mücadeleci kadınlar tarafından ne vesileyle seçildiğini öğrenmek istiyorum. Böyle girelim konuya. Neden 25 Kasım? Beliz.
Evet, 25 Kasım aslında kadına yönelik şiddete karşı mücadelede evrensel bir gün. Ve bu aslında kadınların mücadeleleri esnasında bedeller ödeyerek aslında kazandıkları bir gün. Ve bu açıdan bizim için önemli. Ben biraz tarihçesinden bahsedeyim. Aslında 1961 yılında Dominik'te diktatörlüğe karşı mücadelede 3 kız kardeş işkenceyle diktatörlüğün askerleri tarafından öldürülüyor. Ve daha sonra da trafik kazasına kurban gittikleri söyleniyor.
Dominik Cumhuriyeti'nde.
Dominik Cumhuriyeti'nde, evet. Mirabel kardeşlerden söz ediyorum. Ve bu kardeşlerin mücadelesi sonucunda aslında 1981 yılında Latin Amerika'da kadın kurultayında bu kız kardeşler bir sembol olarak kabul ediliyor. Ve 25 Kasım günü kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihsel bir gün olarak ilan ediliyor.
Yani tıpkı 1 Mayıs gibi bu da, evet, bir işçi emekçi bu sefer de kadın katliamı.
Aynı zamanda 8 Mart'ın da tarihsel bir gün olması yine kadınların ölümü sonucunda gerçekleşmişti. Kadınlar aslında yüzyıllardan beri mücadele ediyorlar ve bir takım bedeller sonucunda da bu günleri aslında biz şu anda bir mücadele günü olarak da aynı zamanda sahipleniyor ve sürdürmeye devam ediyoruz ve bu böyle bir anlamı var aslında 25 Kasım'ın kadın mücadelesinde.
Peki bu mücadelenin temel taleplerinden biraz söz edebilir misiniz? Yani kadın cinayetlerini önleyici yasaların uygulanması, uygulanmaması. Bu noktada elimizde hukuki araçlar var mı? Nedir bunlar? Var olan yeterli mi? Gizem, sen cevap vermek ister misin?
Tabii. Öncelikle hoş bulduk. Gazete Nisan'ın radyosunu hayırlı olsun demek istiyorum öncelikle. Takip ediyoruz. Çok güzel podcastler oluyor böyle trafikte vesaire dinlerken. Onun için öncelikle hayırlı olsun demek istiyorum. Bizi davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ben biraz kadın dayanışmasından da kısaca bahsetmek istiyorum. Biz aslında Türkiye'de Gezi hareketiyle bir araya gelmiş ve burada Gezi'nin mücadelesi içerisinde kadınlar nasıl bir araya geliriz, nasıl dayanışırız? Hani mücadele içerisinde bizi ayırt eden farklı talepler var mı erkeklerden diye bir araya gelmiş bir ekibiz.
Pardon, tam bu arada bir söze girip bir şey sormak istiyorum Gizem. Gezi hareketi sırasında herkes mücadele etti. Polisler, emniyet güçleriyle hükümetin çok büyük saldırısı oldu. Kadınlar ayrıca bir baskıya uğradı mı, genel baskının dışında?
Evet, yani şöyle söyleyeyim, tabii ki bizi bir araya getiren ortak taleplerimiz de vardı. Zaten hani işçiler, emekçiler, ya Türkiye'de ezilen kesim zaten birçok taleplerde ortaklaşıyor. Biz de hani erkeklerle birlikte her zaman Gezi'nin ilk gününden beri aslında oradaydık. Ama yani bizi birleştiren ama bizi ayrıştıran da bazı taleplerimiz de oldu. Ne yazık ki toplumsal mücadele içerisinde bile bazen hani cinsiyetçi tutumlarla karşılaşabildik. Hani bu polisin tutumu da olabildi ama tam tersine mücadele ederken hani kadınların taleplerini o kadar ön plana çıkarmayan, bazen hani erkeklerin sesinin daha fazla çıktığı alanlar da oldu. Örneğin futbol takımları. Bunlar gerçekten cinsiyetçi sloganlar atıyorlardı. Biz mesela bunlar üzerinden biraz gittik. Yani biz de buradayız. Bizim taleplerimiz de burada. O açıdan kadınların bir araya gelmesi aslında mücadeleyi bölen, ayrıştıran bir şey olmadı. Tam tersine insanlarda bir cinsiyet bilinci yarattı. Yani evet, kadınlar da burada ve onlar bu küfürlerden rahatsız oluyorlar. Çünkü bu küfürler aslında onların bedeni üzerinden bir tahakküm ilişkisi kuruyor diye. Yani aslında ayrıştıran değil, birleştiren bir vurgumuz
Aynı
oldu.
zamanda da eğitici olmuş demek ki.
Evet, aynen o şekilde. Zaten Gezi'den sonra da gerçekten bu açıdan bir sürü kadın grubu bir araya geldi ve birçok eğitim çalışması, panel, sempozyum da oldu. Yani burada Gezi'yi bir miat olarak koyabiliriz biz de kadın dayanışması olarak.
Bu hukuki
Evet,
araçlar
şimdi
meselesine de
biraz
mi?
sorumuza gelirsek, yani aslında şöyle söyleyeyim, yani Türkiye o kadar da mevzuat olarak kötü bir ülke değil. Yani çok enteresan, çünkü biz aslında bir doğu toplumu olarak görülüyoruz ama yani Osmanlı'dan bu yana o denli bir kadın hareketi, bir toplumsal muhalefet var ki bu mücadeleler sonucunda aslında Türkiye Cumhuriyeti kanunları çok da kötü kanunlar olmamış, öyle söyleyeyim. Yani Türk Ceza Kanunu da iyi. Yani medeni kanunumuz gerçekten düzgün. Hani eşitlik temeline dayalı bir aile anlayışı üzerine kurulduğunu söyleyebilirim. Onun dışında şimdi bütün bu erkek egemen medyanın karşısında durduğu bir 6.284 sayılı kanun var. Bu kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin bir
Nedir o
kanun.
kanunla karşı çıkanlar, çıkılan?
Şöyle, yani bu bayağı aileyi yıkıyor, aile düşmanı bunlar filan deniyor. Halbuki bu zaten Türkiye'de meclisin, kanun koyucunun kabul ettiği bir kanun. Yani bu uluslararası mevzuatta örnek alınarak, özellikle İstanbul Sözleşmesi deyince siz de fark edeceksiniz. Yani bu Birleşmiş Milletler'in zaten aslında Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin İstanbul'da imzaladığı bir sözleşme. Bu, yani kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele ederiz? A'dan Z'ye. Yani bu eğitim müfredatları olsun, yani şiddet gören bir kadının nereye nasıl başvurması gerektiğini olsun, çok detaylı düzenleyen bir sözleşme ve bu İstanbul'da imzalandı. Yani bugün buna karşı çıkanlar gerçekten bir erkek dayanışması kuruyorlar, bir cephe açtılar adeta. Bu aileyi yıkar diyorlar, bu işte kadını hani aile içinde başka bir hayat kurmaya iter. Bu gerçekten hani boşanmaları arttırır. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta sanırım Diyanet İşleri Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Hani aile içinde kadın da görevini bilmeli, erkek de görevini
Evet, bir de
bilmeli.
öyle
Çay
bir
kek meselesinden örnek verdi. Şimdi böyle bir anlayış var.
o reklam falan da çok eleştiri
Evet, çok
aldı.
eleştirildi. Şimdi dolayısıyla şey demek istiyorum, yani bizim mevzuatımız aslında eksik değil. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni 6.284 sayılı kanunla birlikte düşündüğümüzde aslında çok iyi bir mevzuatımız var. Ama mesele nerede kilitleniyor? Aslında bu mevzuatın uygulanmamasında. Yani şimdi bu mevzuat bize diyor ki kadına yönelik şiddet varsa hemen hızlı bir şekilde erkeği uzaklaştırma kararı, kadına koruma kararı. Ama gelin görün ki korumalar ne yapıyor? Şiddet gören kadına hani emin misin? Polise gidiyor kadın, emin misin diyor. Kocanla aranı bozmaya değer mi? Nerede yaşayacaksın? Yani koruma bile, hani kolluk bile kadına yönelik şiddeti aslında bir anlamda engellemiyor, tam tersi örtbas ediyor. Yani bunu kol kırılır, yen içinde kalır, aile içinde çözemez misiniz konusuna denk getiriyor. Yani dolayısıyla aslında çok kağıt üzerinde kalan yasalar, hatta İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinden bile bugün hani konuşuluyor. Bu yasanın kaldırılması için de ciddi bir erkek dayanışması olduğunu görüyoruz. Yani ancak böyle Özgecan Aslan gibi, yani artık bütün toplumun vicdanını böyle hani sarsacak, çok masum görülen, hani çok böyle kaza gibi atfedilen cinayetler medyada konu ediliyor. Ama kocasından boşanmak isteyen, sevgilisinden ayrılmak isteyen, bunların sistematik şiddetine karşı çıkan ve kendini koruyan kadınların...
Ya da onları öldürmek zorunda kalan.
Evet, ya da şiddet, hani nefsi müdafaayla şiddet gösterdiği eşini, sevgilisini öldürmek durumunda kalan, ki bunlar gerçekten çok azlar, çok tekil örnekler. Hani bu kadınlara müebbet hapis cezalarıyla bu kadınların cezalandırıldığını görüyoruz. Yani bugün işte Yeni Şafak, Yeni Akit, işte yok süresiz nafaka mağdurları vesaire gibi bir sürü ekip var. Bunların hani iktidar tarafından da gerçekten desteklenildiğini görüyoruz. Bu noktada hani yasal mevzuatın eksik olduğunu söylemek çok doğru olmayacak. Aslında bunların uygulanmadığını söylemek daha doğru olacak diye düşünüyorum.
Teşekkürler Gizem. Aslında bugün bir haber düştü önümüze. Çok ilginç, senin söylediklerinden ilgili. Bak ne diyor? Haberi aynen okuyorum. Kütahya'da boşandığı Meryem Çelik'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Çelik'in sevgilisi olduğu iddiasıyla da Fatih Görü'yü öldürdü. Çelik'in Süleyman D. hakkında 6 ay önce kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldığı belirlendi. Ancak Süleyman D.'nin elektronik kelepçeyi bozduğu ortaya çıktı.
Aynen öyle.
Yani sonuçta böyle oldu. Peki şimdi bir de Gizem, seninle geçenlerde bir konu üzerinde konuşmuştuk. Sığınma evleri. Sığınma evlerinin hem olumlu yanları var hem olumsuz yanları var. Yeterli mi, yetersiz mi? Bunlardan biraz söz edebilir misin lütfen?
Aslında sığınma evi yani son aşama, demin Gizem de bahsetti, işte yargıdan, kolluk güçlerinin tutumundan, yani kadın cinayetlerinin acil olarak önlenmesi gerekiyor derken aslında kadınların ölmeden, öldürülmeden önce sesinin duyurulması, cinayete varmadan erkek şiddetine engel olunması gerekiyor ve bu %100 mümkündür gerçekten. Ama nedense sığınma evi burada hani son bir aşama ya da %100 bir çözümmüş gibi algılanıyor. Aslında bu hani çok da kadınların gitmek isteyebileceği, tercih edebileceği bir şey değil bu arada. Bunu da söylemek gerekiyor. Ama ne yazık ki bu yasalar uygulanmadığı gibi sığınma evleri de son derece yetersiz. Normalde yasaya göre her belediyenin, her ilçe belediyesinin mutlaka bir sığınma evi açması gerekiyor. Ama şu an Türkiye'de 144 tane sığınma evi var. Ve sığınma evinin olması da tek bir çözüm değil. Neden? Çünkü sığınma evleri son derece yani kadınların konforlu bir yaşam sürdürmesi, işte onların kendisini güvenli hissetmesi, nitelikli olması anlamında çok yetersiz.
Çocuklar da var tabii.
Çocuklar da var ve orada kadınların kalma süreleri çok kısıtlı aslında. Burada sığınma evini tek başına ele almamak gerekiyor. Sığınma evine giden bir kadının orada bulunduğu süre boyunca işte psikologlar tarafından desteklenmesi, bir yandan istihdama katılması için bir takım pozitif ayrımcılık önlemlerinin sağlanması, kadının iş bulması, işte İşkur tarafından eğitimler verilmesi gibi bir, aslında bunun çok boyutlu bir proje olarak düşünmesi gerekiyor. Ama nedense işte bu İmamoğlu'nun da seçim boyunca söylediği şeylerden biri, sığınma evi açacağız diye sanıyorum. Geçen günlerde de böyle bir açılış oldu. Tabii bunun yüksek sesle açılması da bizce bir sorun. Sığınma evi aslında kadınların ölümden, şiddetten kaçarak gittikleri yerler. Dolayısıyla bunların son derece gizli yapılması, bir icraat olarak sunulmaması gerekiyor. Aynı zamanda sığınma evine varana kadar aslında kadınların şiddet gördüğünde gidebileceği, bizim bu talebimiz aynı zamanda taciz, tecavüz, şiddet kriz merkezlerinin olması gerekiyor. Çünkü bir şiddete uğradığınızda bunu gidip polise anlatmak, adli tıpa anlatmak, yargıya anlatmak kadında defalarca aynı olayı yaşatan bir travma haline geliyor. Halbuki burada kadınlardan oluşan, hatta kadınlardan yana politika güden kurumlardan olan, feministlerden olan uzmanların olduğu, ona defalarca olayı anlatmasına değil de onu destekleyici bir biçimde olayın açıklığa kavuşturulmasını sağlayan, yani kadının beyanının esas alındığı kurumlar olması gerekiyor ki aslında sığınma evine gelene kadar birçok mekanizmaya ihtiyaç var ve bunların Türkiye'de hiçbir şekilde işletilmediğini görüyoruz. Zaten sığınma evleri de son derece yetersiz olunca kadınlar o şiddetin bütün zemini aslında yaratılmış oluyor ve şu an gördüğümüz her kadın günde en az 3 kadın, işte en yakındaki erkekler tarafından öldürülüyor gerçeği aslında sadece faillerin sorumlu olduğu bir mesele değil. Aynı zamanda devletin de, polisin de, yargının da buna aslında zemin hazırladığı bir durum olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki yalnızca suçlu o erkek, öldüren katil değil. Aslında bu bir suçun bir işbirliği halinde devletin bütün mekanizmaları aracılığıyla uygulandığını, dolayısıyla iktidar da bunun sorumlusu olduğunu düşünüyoruz.
Benim aklıma bir soru geliyor. O da şu: son yıllarda cinayetler son derece ciddi şekilde arttı. Sayılar çok ürkütücü, büyük rakamlar. Şimdi bu acaba son dönemde artan bir, son 5-6 yılda artan bir olay mı? Yoksa eskiden beri vardı da, yoksa toplumsal duyarlılık artmaya başladı, dolayısıyla daha bilinir hale mi geldi? Bu konuda ikinize de sormak istiyorum. Yani bir yandan da sanki ekonomik ve sosyal kriz, Türkiye'nin içinde bulunduğu, sürüklendiği, dibe doğru çekildiği bu kriz durumu kadına yönelik şiddetin artmasında etkili oluyor gibi. Bu gözlemim doğru mu, yanlış mı? Bu kriz karşısında kadınların çifte sömürülmesinde ağırlaştırıcı bir unsur oluyor mu? Bunlar hakkında ne diyorsunuz?
Ben şöyle söze gireyim Beniz'den önce. Yani o da belki katılacaktır dediklerim. Aslında dünya genelinde biz kadın yönelik şiddetin arttığı tahlilimiz var. Yani dünyada birçok ülkede, örneğin İsveç'te, Norveç'te, Fransa'da, İspanya'da hani kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin %10, %20 oranlarında arttığını okuyoruz. Ama çok güzel bir soru sordunuz aslında. Neden hani Türkiye'de %1400 artıyor? Yani bu sorunun cevabını hep birlikte bulmamız gerekiyor aslında. Yani ben bunu biraz daha sizin koyduğunuz noktada, Türkiye'de gerçek anlamda aslında bu neoliberal kapitalist politikaların uygulanması, bu sosyal devletin çökertilmesi meselesiyle de iç içe geçtiğini düşünüyorum. Ne demek istiyorum burada? Aslında devletin temel bir takım görevleri var. Yani bu kadınların evde gördüğü işler, yani çocuk bakımı, yaşlı bakımı, evin çekip çevrilmesi, yeniden üretim alanında yaptığı bütün işler aslında normalde piyasada ücretlendirilebilen işler. Yani devletin sağlayabileceği işler. Ama bunlar her ekonomik kriz döneminde kadınlara bir kere daha evin yolu gösterilerek her şey aslında kadının üzerine itiliyor. Yani burada aile içerisinde de bu kadın erkek rollerinin bir çöküş yaşadığı ve kadının üzerine daha fazla yük bindirilerek ve erkeğin de o hegemonik iktidarını kuramadığı alanda kadına şiddet olarak döndüğünü görüyoruz. Çünkü kadınlar her ekonomik kriz döneminde işten en kolay atılan, ücreti en az yapılan ama evdeki işte yaşlıya bakan, çocuğa bakan, yine de ay sonunu getirmek zorunda olan kadınlar oluyor. Ve erkeklerin de burada artık bu ekonomik politikaların hani kendi, biraz bunu erkeklik krizi olarak da okumak gerekebilir. Yani bu hegemonik iktidarını kuramadığı anda kadına yönelik şiddetle buna cevap verdiğini görüyoruz. Ama yine de bütün dünyada da bunun arttığını vurgulamak da önemli diye düşünüyorum.
Beli, sen bu konuda bir şey söyleyecek misin?
Yani kuşkusuz bence de bir etkisi var. Yani Gizem'e şu anlamda katılıyorum. Yani şiddet dediğimiz şey aslında kadına yönelik şiddet, erkek hegemonik tahakkümü bir sonucu elbette. Ve neoliberal politikalarla birlikte özellikle devletin, sosyal devletin tasfiyesi, işte bütün çocuk bakımının, yaşlı bakımının kadınların üzerine aileye yıkılması, yani bizatihi kadına yıkılması, bir yandan çalışma hayatında güvencesizlik, esneklik, hatta bunu emeğin feminizasyonu olarak da tabir edilir bu. Tamamen aslında kadınları güçsüzleştiren bir durum ve dolayısıyla bütün bu mekanizma kadınları şiddete, güvencesizliğe daha fazla mahkum ediyor ve güçsüzleştiriyor. Tabii ki burada toplumun örgütsüz olması, işte kadınların en azından sendikalığın oldukça düşük olması bunu güçlendiren bir etmen haline geliyor. En azından şunu söyleyebilirim bir rakam olarak. Geçen sene mesela kadınların %40'ı işsiz kalmış. Bu kayıtlı kadın işsiz sayısı aslında. Bayağı aslında kayıtlı işsizlerin %59'u kadınlar. Zaten müthiş bir işsizlik var. İş yaşamından bir tasfiye var. Kadınlar özellikle kriz dönemlerinde hem Gizem'in de dediği gibi hem evi döndürmek, işte bütün bu devletin çekildiği alanları bir şekilde yapmak ama bir yandan da işte parça başı esnek işlerde geçinmeye çalışmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla aslında bu onları güçsüzleştiren, tamamen şiddete mahkum hale getiren bir durum karşımıza çıkarıyor. Dolayısıyla bunun dolaysız bir bağlantısı olduğunu ben de düşünüyorum.
Yine de şunu da eklemekte fayda var. Yani aslında belki 20-30 yıl önce de Türkiye'de kadınlar öldürülüyordu. Yani belki bu denli aslında görünürleşmiyordu. Bunu da aslında Türkiye'de yani en güçlü akımlardan bir tanesi de kadın hareketi şu anda. Yani bunu da vurgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de kadınlar hayır biz eşitiz, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, boşanacağız da, gerekirse sığınma evine de başvuracağız deme cesaretini, cüretini gösterdikleri için de aslında öldürülüyorlar. Ve bu kadın hareketi sayesinde de gündemleştiriliyor ve mecburen istatistiklere de yansıyor. Tabii yansımayan bir kısmı da vardır ama burada hayır dedikçe kadınlar hani bu meselenin bu kadar görünürleştirdiğinde vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum.
Peki siz mücadeleci kadınlar, emekçi kadınlar için, buna ev içi emeği de dahil ederek emekçi kadınlar diyorum. Özel talepler geliştiriliyor musunuz yoksa genel taleplerin bir parçası halinde mi görülüyor bu?
Zaten kuşkusu özel taleplerin olması gerekiyor. Bir kere şöyle bir gerçek var. Bu İsviçre'den bir rakam ki bu Türkiye'de daha fazla. Kadınlarla erkekler zaten eşit ücret almıyorlar. Hatta yılın 71,5 gününün ücretsiz çalıştıkları mesela ortaya çıktı. Hatta bununla ilgili İsviçre'de işte o eksik ödenmiş saatlerin ödenmesine dair bir eylem yapıldı. İşte Polonya'da ve İzlanda'da eşit işe eşit ücret eylemleri yapıldı geçtiğimiz senelerde. Özellikle bu 8 Mart grevi kapsamında zaten kadınlar aslında bu eksik ödenen emeklerini, işte ev içindeki görünmeyen emeklerini talep ediyorlar aslında. Hem devletlerden hem de erkeklerden. Türkiye Kadın Hareketi de bunu hatta erkeklerden alacaklıyız şeklinde sloganlaştırmıştı. Yani burada bizim de bu anlamda en önemli sürdüğümüz talep eşit işe eşit ücret olmalı bir defa. Bunun yanında müthiş bir ayrımcılığa, iş yerinde tacize ve mobbinge maruz kalıyoruz. İşte düşük ücretler, işte zaten sendikasızlık bunu artıran bir durum. Bir kere cinsiyetçi ayrımcılığa da son verilmeli. Hatta iş yerinde buna yönelik toplumsal cinsiyet politikaları güdülmeli. İşte kadınları koruyan taciz ve mobbing karşısında özel cinsiyet kurulları olmalı. Ve kadınların aslında örgütlenmesi önündeki de engeller de kaldırılmalıdır diye düşünüyorum.
Ya bu konuda sendikalara da aslında önemli görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü gerçekten de sendikalara baktığımızda hani yönetim kademelerinde çok fazla kadın olmadığını da görüyoruz. Yani burada emekçi kadınların özel taleplerinden bahsedeceksek aslında sendikalara da çok önemli bir görev düşüyor. Çünkü sendikalarda aslında kadınlar yönetim kademelerine geldikçe bu kadın taleplerini yani cinsiyetten doğan talepleri daha fazla öne sürebilecekler. Örneğin sendikalar diyecek yani bu iş yerinde kreş kurulması gerekiyor diyecek. Yani bu kadınlar regl izni istiyor diyecek. Yani bunun aslında sendika aracıyla da dile getirilebilir olması gerekiyor. Bu noktada hani kadın emekçilerin örgütlenmesi için sendikaların özel bir program da üretmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bazı sendikalar iş yerlerinde kadın kurulları talep ediyorlarmış. Bu iyi bir gelişme olabilir mi sence?
Evet tabii ki yani sonuçta konuştuğumuz gibi yani kadın olmaktan kaynaklı da özel bazı taleplerimiz var. Yani dediğim gibi ekonomik kriz döneminde en önce kadınlar işten atılıyorsa, en önce kadınların ücretinden kesiliyorsa burada bir sorun var demektir. Yani bu aslında Türkiye'de ailede evin reisi erkektir, erkek asıl maaşı alır mantığıyla eş güdümlü. Yani patronlar şey gibi bakıyor, kadın zaten bugün gelir yarın gider öbür günde çocuğu olur. Hani ben niye buna sigorta yapayım, ben niye buna izin vereyim diye. Ama burada aslında kadın emekçilerin erkek emekçilerle eşit durumda. Çünkü eşit iş yapıyoruz, eşit muamele görmek durumundayız. Burada da hani sendikanın önemli bir araç olduğunu düşünüyorum.
Evet. Gizem, sana bir soru daha, belki son soru, vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Yargı reformundan söz ediliyor. Bu reform içinde kadınlar açısından herhangi bir yenilik var mı, yok mu? Nasıl görüyorsunuz o konuyu?
Çok güzel bir soru oldu. Son soru olması da çok iyi oldu. Şöyle ki, yani yargı reformunda bizim bilebildiğimiz şeyler şu anda biliyorsunuz zaten Türkiye Barolar Birliği Başkanımız bizi çok güzel aydınlattığı için. Hani ne biliyorsunuz derseniz yani çelişkili cevaplar verebilirim. Yok avukatlara yeşil pasaport vesaire. Böyle hani gayet böyle paketin içindeki vitrin hani makyaj noktaları biliyoruz. Gerçekte yargı reformunun içinde ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Çünkü yasalaşmadı. Aslında bu tarz reformlardan önce bir kadın örgütlerini, bir kadın hareketinin normalde görüşü alınır. Hatta bunu kanun yapış metodunda da vardır bu yani. Bir kanun yasalaşmadan önce, bir reform yapılmadan önce bir dönüp sorarsınız sivil toplum örgütlerine, aktivistlere, kadın hareketine hani nedir diye. Böyle bir şey yok. Yani o açıdan ben de hani ne var bu paketin içinde kadınları ilgilendiren diye sorarsanız çok net konuşamayacağım ama şunu biliyoruz. Örneğin nafakanın, hani süresiz nafaka hakkının kaldırılması diye bir şeyden bahsediliyor. Hani oysa biz meselenin içinde olanlar biliyoruz. Bence dinleyiciler de biliyordur. Yani ailesinde boşanmak isteyen kadınların zaten alabildiği nafakalar yani Türkiye'de 200 TL falan. Yani bugün 200 TL ne yaparsınız bilmiyorum ama hani bir markete gittiğinizde zaten 100 lirasını kesin harcarsınız. Ki bu nafaka aslında yani bütün bu aile içerisindeki eşitsiz koşulları giderebilmek için de ortaya atılmış bir talep. Yani kadın tam da yoksul kaldığı, belki evlilik içinde çalışamadığı için ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani zaten süresiz nafaka diye de bir şey yok aslında ama işte bu yargı reformunun içerisinde bir nafaka paketinin olduğundan bahsediliyor. Güya işte erkekler bir hafta evli kalıyorlarmış da yıllarca milyarlarca para ödüyorlarmış. Hani böyle bir söylenti üzerinden bir nafaka olduğu söyleniyor ama dediğim gibi yani bize bu konuda hiçbir fikir danışılmadığı, görüş alınmadığı için nasıl bir paket gelecek bilmiyoruz. İkinci felaket şey de kadınlardan ziyade biraz da çocuk istismarı ile ilgili. Bu aslında çocuk istismarı meselesi yani Türkiye'de 2013'ten 2014'ten beri aslında bir düzenlenme ihtiyacı var diye ortaya atılıp sonrasında böyle gece yarısı önergeleriyle meclisten geçirilmeye çalışılan bir şeydi ki 2016 Kasım'da çok önemli bir şekilde kadınların ortak çabasıyla da geri püskürtülmüştü. Çünkü kız çocuklarının sanki bir rıza verebilecekmiş gibi bir ehliyet hani yaş sınırı 15 mi 12 mi üzerinden bir tartışma açılmıştı. Kadınlar da dediler ki hani bir dakika 18 yaşının altındaki bütün çocuklar zaten çocuktur ve rıza veremezler. Zaten istismarda rıza arayamazsınız dedi. Ama şimdi yargı reform paketinin içinde yine bir 12 yaş meselesi var. Bilmiyoruz hani şu an kafalar karışık ne gelecek önümüze bilmiyoruz ama hani Türk Ceza Kanunu'nun içerisinde bir 12 yaşın altındaysa ceza şu kadardan az olamaz diye bir hüküm konuşuluyor. Yalnız hani bu gerçekten yani 15 olması da sıkıntı, 12 olması da sıkıntı. Zaten çocuk yani çocuğa yönelik istismarda herhangi bir rızanın aranması çok büyük sıkıntı. Yani inanıyorum ki bu paket netleştiğinde yani önümüze bir taslak geldiğinde zaten kadınlar yine toplumsal tepkiyle bunu geri püskürteceklerdir. Hani güncel bir olaydan da bahsetmek istiyorum hazır konusu açılmışken hani süremizin sonuna geliyoruz farkındayım. Çok kısa lütfen, bahsedeceğim. Evet. Hani bugün Rabia Naz cinayeti var. Yani ülkede hani bir cinsel istismarı bırakın bir çocuğun sokak ortasında öldürüldüğü, daha sonrasında evin kapısının önüne cesedinin getirildiği bir olay var. Ya bu bir cinayet belli. Ama öyle bir şey ki yani resmen bütün devlet organlarıyla, kurumlarıyla bir olmuş bu çocuk cinayetinin üstünü örtbas etmeye çalışıyor. Yani bu nasıl oluyor? Yani hani bir cinsel istismar vakası dahi değil. Yani bir ölüm aslında çocuğun trafik kazası sonucu öldürülmesi. Ve burada kullanılan araç belli, aracı kullananlar belli, her şey belli. Ama bunun adım adım üstünün örtüldüğünü görüyoruz. Yani soruyoruz hani devlet organları neden bunun üstünü örtmeye çalışıyor? Hatta ailesinin cezalandırıldığını görüyoruz. Yani babası kaç defa gözaltına alındı. O açıdan şeye güvenemiyoruz yani önümüze getirilen paketlere hani yasalar nasıl olacak, uygulaması nasıl olacak hiçbir güvenimiz yok. Ama neye güveniyoruz? Hani kendi gücümüze, kendi örgütlülüğümüze, kendi yayın araçlarımıza hani sizin de yaptığınız gibi yani kendi medya kanallarımıza güveniyoruz. Biz bu olayları konu edindikçe, biz bunları sordukça, sorguladıkça aslında bunlara dur diyebileceğiz ve bunların iç yüzünü ortaya çıkarabileceğiz.
Çok teşekkür ederim bize. Evet dostlar süremiz doluyor. Beliz ve Gizem'in anlatmış oldukları gibi kadın mücadelesi tüm önemi ve gücüyle sürüyor. Sürmesi de gerekir. Ben burada kadınları bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını, olmamaları gerektiğini de eklemek isterim. kadınların hayatta kalma, şiddete ve tacize son verme savaşları aynı zamanda özgür ve sömürsüz bir dünya için verilen mücadeledir tabii. Sınıfsız, sömürsüz, baskısız bir dünya için tüm dünyada emekçilerin verdiği mücadelede kadınların verdikleri ve hepimizin katılmamız gereken bu savaş olmadan başarıya ulaşamayacaktır. Katkılarınız için çok teşekkür ederim Beliz. Teşekkür ederim Gizem.
Teşekkür ederiz. Son bir duyurumuz var. Son bir duyurumuzu yapalım.
Peki.
25 Kasım
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu sene, her sene olduğu gibi geleneksel olarak kadınlar bir araya gelecek. Onun duyurusunu geçmek istiyorum. Pazartesi günü, 25 Kasım Pazartesi günü saat 7'de Taksim İstiklal Caddesi'nde kadınlar yine bir araya gelecek. Taleplerini, sloganlarını ortaya koyacak. Buradan bütün kadınları da aslında bu yürüyüşe davet ediyoruz. Kadınlar olarak şunu çok iyi biliyoruz ki gerçekten bu mücadele ancak birlikte örgütlü bir şekilde sürdürülebilir, devam edilebilir. Bundan başka bir çıkarımız, yaşam hakkımızı savunmak için başka bir yolumuz olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla 25 Kasım'da hep birlikte Taksim'de olmaya davet ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz bize yer
verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sizlere de başarılar diliyorum. Böylece bir sonraki sohbete kadar tüm dostlarıma da hoşça kalın diyor ve esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.